Ayrım 3.
İnsanın acısına insan alır. Güneşin sulardan doğup sularda battığı bir kıyı kentiydi. Ağaçlar koyu bir fısıltıyla eğilip denizin köpüğüyle yıkıyordu saçlarını. Ihlamurların bulutlarla söyleştiği çay bahçelerinde yaşlı adamlar parmaklarında çırpınan zamanı bardaklara doldurmuş, uzun dalgınlıklarla ıhlamurların gölgesini büyütüyordu. Gülüşünü ve yürüyüşünü dalgalardan alan çocuklar, bu dinginliğin biricik menevisiydi. Kadınlar değil de bulutlar sarkıyordu pencerelerden. Dünyanın her yerinde olduğu gibi, burada da karıncalanmamış bir sesle konuşan gençlerdi. Ve yaşamak bu kıyı kentinde de büyük gizler, küçük sevinçler, gücenik aşklar, gecikmiş olanaklar ve onulmaz düşler içinde dokuyordu insanın eksikli ömrünü. Bu resmin tek yabancı rengiydi, huzursuz bir sarıyla her şeyi bozan. Göz bebeklerinde pul pul gün ışığı ve çakıl taşı, sisten oyulmuş bir yontu gibi duruyordu boşluğun avcunda. Rüzgar ve güneşten iki ustası, iki düşmanı vardı. Bir adım atsa ışıkla siliniyor, bir adım çekilse rüzgar savuruyordu. Durduğu yerde hiçbir yere gitmiyordu. Suları yıllarca içine akmış bir mağaraydı ve neye mal olursa olsun tüm yalnızlığını dışına vermek istiyordu. Kekeme bir dil, kırık kirpikler, gözyaşıyla çizik çizik bir yüz, sevinç bozgunları, mevsimsiz rengi aşkın, sırsız aynalara düşmüş umut, kendinden bile incinen bir duyarlılık, yaralı gülüşler, hiçbir şeyi kurtaramamış iştenlik, pişmanlığa dönmüş yanlışlar, bekleye bekleye günü geçmiş duygular, yerleri bir yara gibi sızlayan dokunuşlar. Bir köpeğin bile bir parçasını yese zehirleneceği yaşanmış, yaşanmamış dünya acıları, ömür parçaları. O da biliyordu ki herkesin ruhunu bedeninin çarmıha gerdiği, bırakın acıyı, sevincin bile paylaşılamadığı bir dünyada kimse boynunu incelik ve derinlikle ölçmeye kalkmazdı. Ama yine de insanın acısını insan alır sözüne inanıyordu bütün yüreğiyle. Ruhum da bedenim de ömrüme bedel bir eslimeyle yalım yalım yanıyordu. İlk kez kazandığını görüyordum sevginin. Hilesiz, hesapsız bir gülüş onca ağır korkuyu yenebilmişti. Saçımın telinden tırnağımın ucuna kadar cana bürünmüş bir nesneydi özgürlük. Bembeyaz topuklarıyla içimdeki üzüm tanelerini eziyordu da şırası ağzımdan akıyordu. Bir insanın boynunda saatlerce yürümenin mümkününü gördüm. Dünyanın hiçbir parçası üzerinde böyle hazla durmamıştım. Odaları basan deniz mi, gök mü, içinde dip balıkları uyanan gözleri miydi? Kale burçlarından çok uzak bir düzlüğe bakmanın baş dönmesiyle durdum göğüslerinin ucunda. Yağmur saçlarımızın dibinden akıyordu. Ortancalar, filbahriler, begonviller, nar çiçekleri, zakkumlar, gelincikler, keven otları. Neye uğradığımızı şaşırmıştık. Yerini ay ışığına bırakmadan çekilmiyordu üstümüzden güneş. Sesimiz içinde binlerce canlının devindiği bir orman uğultusuydu. Ve biz kanter içinde iki masum yolcuyduk dünyaya karşı. Ancak böyle bir hazla yaratmış olmalıydı Tanrı evreni. Sonra o birdenbire aynı incelik ve iştenlikle bir başka resimde gülümsedi. Yine ışıklar içindeydi. Dinginlik onunla gitmişti. Şarkıların aşk acısını söylediği bir bildik zamandı. Aldığım soluktan üşümeye başlamıştım. Bir bir dönüyordu uçurduğum kuşlar. Herkesin hızla uzaklaştığı bir yol kenarında yapayalnız kalmıştım. Elini aradım, yoktu. Kirpikleri buğular içinde bir şarkıdaydı. Büyüyen bir gölgeydim, gözleri çekildikçe. Karanlığın kötü annesiydi, memelerini ağzıma veren. İçimdeki iyilik zayıf düşmüştü. Yanıma geldiğinde gülümseyen kötülüktü artık. Uzandım ve bir çift sözle bitirdim şarkısını. Onca mavi, onca yeşil, onca ışığa karşın simsiyahtı. Diliyle öldürdüğü varlık sebebini gözyaşıyla diriltmeye çalışıyordu. Dibe doğru yuvarlandığı uçurumdan geliyordu sesi acılar içinde. İnsan bağışlayarak yener yanlışı. İnsanın acısını insan alır. İyilik böyle kolay yenilemez. Aşkı ölümle kuşatılmış bir ülkede. O adamları ay ışığında bir kadın fısıltıyla öpseydi, o adamlar önleri sardunyalı pencerelerden rüzgarlara baksaydı, o adamların çatılarına her bahar leylekler yuva yapsaydı, o adamlar söğütlerin dibinden akan sularla menevişli uzaklara aksaydı, o adamlara akşamlar birazcık gölge düşürseydi, o adamların kirpikleri bir vakitler hiç nedensiz nemlenmiş olsaydı, o adamlar yağmur altında yalın ayak yollarda koşsaydı, o adamları uçurumun kıyısında birileri göğsüne gömseydi, o adamlar bir gün olsun güneşi serçelerle karşılasaydı, o adamların dilinde keder bir erguvan dinginliğine dönseydi. Yaşlılar bedenlerinde bir ince sızı parklarda öpüşen çocuklarla gönenirdi. Kimse kendi rengini başkalarının burcuna çekmeye çalışmazdı. Evler evlerin üstüne bir değirmen taşı gibi kurulmazdı. Herkes durduğu yeri biricik doruk, dünyanın tek gerçeği sanmazdı. Pencereler yıldızlarla ürpere ürpere sevişirdi. Aşkı ölümle kuşatılmış bir ülkede mutluluk mutluluk sayılmazdı. Özgürlük insanın aldığı soluktan belli olurdu. Kimsenin eli kimseye ölüm için uzanmazdı. Doğanın büyüsüyle yüreğin gizi akla iyilikler katardı. Bir hüznü söylerken bile söz insana güven ve incelik verir. Bir gökyüzü genişliği ile dünyaya barış getirirdi. Şimdi mi? İnsanların gözleri uzun bir uçurumu ezber etmeye çalışan bir çift korku çiçeği, bir imdat çığlığı, sevincine bakarken bile ışığını ağır bir kuşku, boğuk bir önlem duygusundan alıyor. Herkes eliyle göğüs kafesine yerleştirdiği kocaman bir kayanın altında kirpikleriyle kuş resimleri çiziyor gökyüzüne. Zorun, paranın ve yalanın tanrıları, aşk, iyilik, eşitlik, onur, özgürlük gibi tüm insani değerleri bir ihanet saplantısı, bir bölünme paranoyası ile ufkun dışına itiyor. Bütün korkakların azılı bir kahraman kesildiği şarkıları bozulmuş bir ülkede ölüm, sorunların tek çözümü, hakların ve halkların ilk ve son ödülü oluyor. Özgürlük bir uygunlukla iyiliş edilmemişse ancak hapishanelerde soluk alıyor. Yatağını cehalet, ihtiras ve çirkinliğin serdiği odalar ve olanaklar içinde yeteneksizlik parayla yatıp kötülükle kalkıyor. Yoksulluk insanları evlere kapattıkça dünyadan ışığı kesilenler soğuk bir karanlıkla Tanrı'yı çoğaltıyor. Namusu cinsel organlara indirgeyen adamların mutsuz kadınları bedenlerini soğuk yataklara çarpa çarpa tiksintiyi ve şiddeti doğuruyor. Şarkılar durmadan ayrılık ve ölümü söylüyor. Sesine dağları almış çocuklar, incecik boyunlarında binlerce yılın örseli yükü, gözlerinin ve parmaklarının buğulu pınarıyla yangın yerlerine, taş duvarlara su taşıyor. Ve kendilerinden başka kimseyi sevmeyen, sevgisizliğin doğurduğu o adamlar, konumlarını ve kişiliklerini oluşturan korku, kabalık ve kurnazlığın o kırıcı nefti uzaklığından, yalnızca görmek istediklerini görüp, duymak istediklerini duyarak, hakim olmanın şehveti ve olanaklarıyla ülkeyi tek bir renge indirmeye devam ediyorlar. Halk mı? Tanrı, devlet ve yokluğun üç ağızlı bıçağında bilenmek mi, dilenmek mi belli olmayan bir çırpınış içinde dalıp dalıp gittiği boşluğa benziyor gittikçe. Kalabalık, bir kadın ve devlet. Kalabalık, anlamı ve gereği üzerinde en küçük bir kuşku duymadan söyleneni yapmanın ruhsuz ve dişi huzuru ile trafik ışıklarında durup, taşları yerinden oynamış kaldırımlara, aşınmış ve kişiliksiz bir öfkeyle söylenerek, akşama dek bir kez bile kullanmadığı, ne işe yaradığını çoktan unuttuğu aklının başına yük fazlalığı ve sağır bir uğultuyla başı sonu belli, daha doğrusu belirsiz, günlük yalnızlığını akıyordu. Bu akış içerisinde her gün biraz daha eğilen gövdesinden, şimdi çok derinlerde pırpır eden ve yaşama sevinci adına elinde tek olanak olarak kalan ışıklardan biri daha sönüyordu her seferinde. Plastik saksılarda tıkanan çiçekler, balıkçı tezgahlarında bir etikete dönüşmüş balıklar, döviz büfelerinde tükenişin sayacı kur panoları, ışıklı vitrinlerin mevsimlik modaları ve lokantaların önünde üst üste yığılmış içki kasaları ve büyük yalnızlığa uzak, soğuk, üzgün ve ezici bir dekor oluşturuyordu. Sevginin, iyiliğin ve dayanışmanın ebruli ipeği ile dokunmuş, bir eski zaman seccadesine benzeyen yüzüne, acının zehirli suları yürümüş, yaşlı ve bulanık bir kadın, gözyaşlarıyla yüzüne işlediği soluğu telle kesilmiş 21 yaşındaki oğlunun, şimdi bir bıçak gibi herkesin suskunluğuna batan gülüşünü, ülkenin bütün yol ağızlarına yerleştiriyor, bir ihanet ağı gibi dört yanını kuşatan bu siyah, bu acı, bu zavallı kalabalığa çığlığı ile bir duyarlılık kazandırmaya çalışarak, Tanrı'ya bir can borcum, devletten bir can alacağım var diye diye, bütün katili karanlık ölümler adına oğlunun ölümünü bir mite, bir yaşama gücüne dönüştürüyordu. Kalabalığın ve devletin sırtını döndüğü yollarda ve kapıların önünde bir kadın, onuru ve haklılığı ile ülkesinin talihsizliği ve acısı kadar büyüyordu. Işıklar, mermerler, ihaleler ve üniformalar içinde bir baş dönmesini yaşayan ve yönetme yetkisini aldığı halkla arasında baskı, yalan, vergi ve ceza dışında bir ilişkisi kalmayan devlet, kendi rengine ve duruşuna uymayan her türlü kravatsız sesi bir ihanet paranoyası ile boğuyor, varlığını korumakla görevli olduğu ve varlık gerekçesine oluşturan halka karşı ne anlama geldiğini ancak menfaat sahiplerinin bildiği, ülkenin âli menfaatlerini korumak için açık bir küçümseme, örtülü bir kin ve örümcek ağını andıran gücüyle hayatın her alanına sızarak taşlar gibi katı duruyordu. Yurttaşlığı kulluk, özgürlüğü başıboşluk, barışı zayıflık ve yaşama hakkını bir lütuf sayan tutumu ve olanca uzaklığı ile devlet büyük çoğunluğu her gün biraz daha kendi yalnızlığına itiyordu. Gazeteler çarşaf ve tabak veriyordu. Başbakan Kur'an'ı öperek çağdaşlık yemini ediyordu. Doğuda köyler bitiyordu. Nefesinde dergahların hacı yağı kokan Cumhurbaşkanı, laikliğin güvencesi benim diyordu. Cumhurbaşkanının yeğeni banka dolandırıyordu. Büyük kentlerin varoşlarında insanlar kemik unu yemeye başlıyordu. Polis hak arayan herkesi döverek devletin güvendiğini sağlıyordu. Güven parktaki dilencinin mendiline yağmur yağıyordu. Milletvekilleri bayan memurların etek boylarını ölçüyordu. Şairler hala daldan düşen yaprağın hüznünü yazıyordu. Sakarya Caddesi'nde sarhoşlar ülkenin kurtuluşunu konuşuyordu. Kürt illerinde olağanüstü hal 15. yılında 4 ay daha uzatılıyordu. Politikacılar geleceklerini bilmek için medyumlara koşuyordu. Yarı çıplak pop şarkıcılar ülkeyi çağdaş uygarlık düzeyine çıkarıyordu. Üniversiteler büyük bir akademik beceriyle susuyordu. Gecekonduların ışıkları çok erkenden sönüyordu. İstanbul'da bir yılda 1 milyondan fazla pompalı av tüfeği satılıyordu. Ve bir kadın devlete ve kalabalığa karşın bir isyan türküsü, bir onur imgesi gibi bir yudum su duruluğunda bu pisliğin üstüne akıyordu. İfade: 3 kademeli polis kontrolünden geçilerek girilen, eşikleri bile insana ezen kocaman yapının en güvenli odasında, ülkenin bölünmez bütünlüğünün teminatı olarak oturan savcı, altını kırmızı kalemle çizdiği suçlu yazıların bulunduğu kitabı elinde evirip çevirerek, sesinin olanca alışkanlığı ve alışkanlığı ile ülkenin parçalanmasından yana mısınız diye sordu genç adama. Bütün insani değerlerin paramparça olduğu bir coğrafyada kaç zamandır bütünlüğün tanımını yapmaya çalışmaktan aklına ağrılar giren genç adam, dilinde Emerson'un insanın düşündüğü kadar özgürdür sözü, toplumdaki çağdaş köleliğin gizini görmek istercesine pencereden sızan gün ışığının aykırı iyimserliği ile baktı savcıya. "Bütün parçalardan oluşur, sayın savcı," dedi. "Zaten parçalı bir şeyin parçalanmasını istemek sizce anlamsız değil mi? Biz bütünü oluşturan parçalardan bir kısmını görürken, diğerlerini görmüyorsak gerçekte bütünü tanımıyor, bütünün ne olduğunu bilmiyoruz demektir. İnsanın bilmediği bir şeyi bölmeye kalkması da zaten parçalı bir şeyi parçalamak istemesi kadar anlamsız değil midir sizce de?" "Bakın sayın savcı, ben bir dünya yurttaşıyım. Benim dünyanın şu ya da bu noktasında, üstelik kendi seçimim dışında doğmuş olmam, dünyanın diğer noktalarını yok saymamı, orada yaşayan ve benim gibi kendi istenci dışında orada doğmuş olan insanları küçümsememi, onlara üstünlük taslamamı gerektirir mi? Böyle bir bakış, dünyada tüm insanların yaşadıkları bölgeyi tek doğru, tek gerçek, tek iyi ve güzel sayarak birbirlerini küçümsemeleri gibi bir sonuca yol açmaz mı? Başkalarına karşı böyle bir tavır içinde olan insan, başkalarının aynı tutumuyla, yani kendi silahıyla karşı karşıya değil midir? Sizce böyle bir duygu ve davranış içinde olan insan, hastalıklı bir sevgisizlikle ilk başta kendi ipini çekmez mi? Zenginlik yalnızlıktan değil, çoğulluktan gelir. Kuşları düşünün sayın savcı. Ne büyük bir çeşit zenginliği ile süslerler gökyüzünü ve ağaçları. Yalnızca şahinleri sevip kırlangıçları düşman bilmek, en azından bizim çatı pervazlarımızın renksiz ve rüzgarsız kalması değil midir? Sonra sayın savcı, halkları birbirinden ayıran sınırlar değildir. Gökyüzünün, suların, rüzgarın sınırı olur mu hiç? Düşmanlık bir sınır gerektirir belki, korunma güdüsüyle. Ama bir kıyısızlık gerektiren sevgi sınır tanır mı? Halkları, dilleri ve o dil içinde yapıp yarattığı kültürel değerleri farklı ve soylu kılar. Düşünsenize sayın savcı, camı Fenikeliler buldu diye cam bardakla su içmemezlik edebilir miyiz? Camı kullanmak için bizim Fenikelileri kendimize uyruk kılmamız mı gerekir? Öyleyse sayın savcı, bırakın Kürtler de kendi türküsünü kendi sesiyle söylesin. Üç kademeli polis kontrolüyle güvenliği sağlanmış ve eşikleri bile insanı ezen kocaman yapının en güvenli odasında oturan savcı, pencereden sızan gün ışığının aykırı iyimserliği içinde ceza yasasının ilgili hükümlerine gölgeli gözlerle baktıktan sonra "Ekleyeceğiniz bir şey var mı?" diye sordu genç adama. "Konu dışı belki ama," dedi genç adam, "madem sordunuz sayın savcı, Emerson'un iki sözünü daha anımsatmama izin verin. Bu ülkeyi yönetenlerin yapacağı ilk iş iyice bir yıkanmaktır," diyor Emerson. 150 yıl önce Amerika için söylenmiş bir söz, bugün neden canımı bu kadar acıtıyor dersiniz. Son olarak bir söz daha. Bir ulus ne zaman yurtseverlik çığlıkları atmaya başlar, hemen aklıma ellerinin temizliği, ruhunun aklını araştırmak gelir. Bu kadar sayın savcı. Cezası ne olursa olsun, insan düşündüğü kadar özgürdür. Yaşamak en büyük güçtür. Karın gökyüzünü ters yüz edilmiş bir papatya tarlasına çevirdiği, ayazın insanın anılarını bile üşüttüğü, kuşların bulutlardan pencere pervazlarına indiği, evlerin çocuklara dar, yaşlılara bir yaz ikindisi kadar geniş geldiği, yolların insanları boğazına düğümler attığı, sokak lambalarının yalnızlığı, telgraf tellerinin ayrılığı ışıttığı, ölülerin dönüp bıraktıkları boşluklara oturduğu, zamanın bacalardan iplik ince süzülüp gittiği, seslerin beyaza, suskunluğun darala darala acıya kestiği, kapıların içe bakmaktan iyice karardığı, her şeyin umutsuz bir bakış, bir boşlukta asılı kaldığı bir dünyaydı. Bu erimiş yalnızlığın tek lekesi acemi bir kara kalem, bir çığlık gibi düzlüğe çizgiler çeken kavaklardı. Avlular bile dağ başları kadar ıssız ve uzaktı. Rüzgardan başka bir canlı kalmamıştı dünyada. Ufuk yoktu. Odalar içine çekile çekile birer kuyuya dönüşmüştü. Soluk alan ölümdü sanki. Eşyalarla insanlar arasındaki ayrım giderek siliniyordu. Herkes zamanın dışına düşmüş de acısı bile haz veren bir geçmişi seyrediyordu beyaz bir perdede. Yalan bir iyilik gibi sıcak, bir sevgili gibi güleç, ona en çok ihtiyacımız olan bir anda çalar kapımızı. Siyah bir gecede önüne tutulan ışığın ardına düşer insan. Yolun doğruluğunu sorgulayacak ne şansı ne gücü vardır. Gün ışıdığında çoktan yanlışına varmıştır. Geriye dönüş başlangıçtan daha acı, daha zordur. Ne yenilgisine sahip çıkabilir, ne yolunu sürdürebilir. İkinci bir geceyi bekleyecektir. Umursuzca ya da kötü geçmişini ateşe verip o yangının külünden başlayacaktır her şeye. Bize gerekli olan yalansız bir iyilik, incitmeyen güzellik, güler yüzlü doğruluktur. Susmak insanın sözünü büyütüyorsa bir erdemdir. Bir yaprağı bile kıpırdatamaz yoksa suskunluk. Ne kadar cılız, ne kadar yanlış olursa boşlukta iz bırakacak tek şey sözdür. Yağmur yağmazsa kim bilebilir bulutların yükünü? Kendi gerçeğini kendi sesiyle ışıtır insan. Başkasının evinde yanan ışıktan bize ancak gölge düşer. İnsan konuşarak tanır kendini, tanıdıkça sever. Kendini sevmeyen kendine sahip çıkamaz. Konuşmaktan korkmak, güçsüzlüğün insan ruhunda açtığı en derin çukurdur. Kimse bu çukuru başkasının gücüyle dolduramaz ve ne gariptir ki çukur büyüdükçe büyür insanın yıkımı. Bu kör, bu sağır, bu dilsiz beyazlıkta yaşam adına tek ses bir ölümsüzlük arması gibi duvarda gülümseyen fotoğraftan geliyordu. 10 yıldır her yalnızlık esrimesi, her hasret boğuntusunda bir dua gibi duvardaki fotoğrafla ışıyan kadın, rüzgarlı bir koru gibi sıyrıldı sisinden. Eteklerindeki kederi ve yalnızlığı çırptı. Saçlarını omuzlarından akıttı. Boşluğu çerçeveleyen pencereye gidip, yaşamak en büyük güçtür yazdı camların buğusuna. Avluya çıktı sonra, fotoğrafa inanıyordu bütün bedeniyle. Kapanacağını bile bile karda izler bırakarak yürüdü boşluğa karşı. Fotoğraf bir güven duygusu, bir ışıklı su gibi boşluğa yayılıyordu. İnsan iyiliği hak etmelidir. Emek ve iştenliğin olmadığı yerde istek bir yaz yağmuru hükmündedir, gelir ve geçer. Gerçeğin ilk adımı hayaldir ve mutluluk tutkuyla yoğrulmuş bir çabadır. Kimse kendini dışlayarak gerçeğini değiştiremez. Hüznüne sahip çıkmayan insanın sevinci, her gün yeni bir boşluğa kapı açan bir yanılsamadır. Unutma ki hiçbir aşk düşünceye uzak değildir. Hiçbir yıldız göğe. Ve insanı kendi çukurundan çıkaracak olan kendi umutsuzluğudur.